Ayrım 26, İzmir'in içinde, Samim Koçagöz, sayfa 285. 5. Kısım. Uğur nasılsa bu işe meraklanmıştı. Bütün dikkatini toplamış, geniş masanın bir ucunda oturmuş, Cahit'in bütün ayrıntılarına dek hazırladığı plastik eşya fabrikasının işletme, kuruluş planlarına ilişkin bilgiyi dinliyordu. Fabrikanın binalarının plan ve yapımını birlikte çalışan bir mimarla bir inşaat mühendisi üstüne almıştı. Temeller oldukça yükselmişti. 2 ayı geçen hazırlıklardan sonra iş bina hızla yürümeye başlamıştır. Bir süredir fabrikanın kurulduğu yere Cahit de günde 2 kez gidip geliyorduk. Son günlerde bize Uğur da katılmaya başlamıştı. Aramızda iş bölümü yapmıştık. Hesap işlerinden ben, fabrikanın yapımından işletme işlerine dek yürütülmesinden Cahit, yapacağımız malları pazarlamak, alışveriş yapmaktan Uğur sorumluydu. Çamaşır selesinden çocuk oyuncağına dek her çeşit plastik eşya yapmayı planlamıştık. Fakir yurttaşların çok işine yarayacak bardak, çanak, tabak gibi tuzluğuna dek sofra eşyasına çok önem veriyorduk. Cahit şaka ediyor, biraz da kendisini alaya alıyor gibime geliyordu. Plastik eşyanın ham maddesi söz konusu olunca, bu iş sentetik bir iştir, petrokimyadan tut, kömür, hava ve suya dek her şey vardır içinde. Hani bizim meslekle ilgili kimyagerlik filan diyordu. Sonra bir kahkaha atıp, öyle bir sinek raketi yapacağız ki arkadaş, halkımız son derece memnun kalacak, sinek derdinden halas olacak diye ekliyordu. Uğur da saf saf yağ plastikten sinek raketini kim alır, nasıl satarız diye soruyordu. Uğur'un son günlerde bu fabrika işini iyice ciddiye almasını merak edip dururken şu sıradaki çalışmalarımızda birden keşfettim. Uğur bugün son derece şık giyinmişti. Ayağında bej bir pantolon ve ayakkabı vardı. Açık yaka, çok şık, örme gibi görünen beyaz bir gömlek giymişti. Ceketini çıkarıp oturduğu koltuğun arkalığına geçirmişti. Onun bu halini görünce, daha doğrusu birdenbire Cahit'i dinlerken fark edince kafamın içine Nazlı dikildi. Anlaşılan Uğur Nazlı ile artık karara varmıştı. Nazlı'ya ve ailesine karşı boş gezen bir kişi olarak görünmek istemiyordu. Fabrikada onun için sarılacağı en büyük işti. Cahit uzun uzun bilgi verdikten sonra Uğur'a bir yol daha görevini söyledi. Çünkü Uğur yapacağı işten korkuyor, anlamazlıktan gelmeye, kendisi alışverişte görünüp işini bir başkasının üstüne yıkmaya bakıyordu. ''Bak Uğur,'' dedi Cahit, elinden geldiği denli ciddi görünmeye çalışarak, ''ben fabrikanın imalat şefiyim. Emre genel işletme müdürü, hani hesaptan kitaptan sorumlu, sen de dışişleri bakanı oluyorsun.'' ''Anlayamadım.'' ''Demem şu, yaptığımız malları satmak, onlara toptan pazar bulmak, bizim sana verdiğimiz maliyet değerlerini göz önünde tutarak müşterilerle pazarlık etmek, yüzde kaç kar koymak gerekiyorsa piyasaya göre ayarlamak senin görevin oluyor.'' ''Tam bana göre bir iş.'' diye kahkahayı attı Uğur. ''Öyleyse iflas bayrağını şimdiden çekebilirsiniz.'' ''Nedenmiş o?'' diye sordum. ''Yahu Emre, ben alışveriş pazarlık işlerinden anlamam. Bana kazık atarlar. Bu kazık topumuza birden olur.'' ''Sen briçi iyi oynadığını iddia edersin değil mi? Hele pokeri.''
''Elbette, bundan bir kuşkun mu var?''
''Plastik eşyanın satışı, pazarlanması, müşterilerle konuşulması da aynı poker oyunu gibidir. Elindeki malın oyun kağıtları gibi değerleri belli olacak. Üst yakası senin karşındakilere göre oynayabilmene kalır. Kendini böylece ayarlarsan hiç zorluk çekmezsin.'' Cahit gülümsedi. ''Bu örnek güzel Emre.'' Uğur şöyle bir düşündü, sonra gözleri parıldadı. ''Anladım arkadaş, bazı blöfe bile yer vereceğiz. İyi söyledin. Ne de olsa iktisat okumuş adamın hali başka.'' ''Sen şimdi beni alaya alıyorsun ya, müşterilerden kazık yediğin zaman ben de seninle alay edeceğim. Bizim plastik eşyaya saldıracaklar, ortalıkta yapan yok gibi. Tenis kulüpte de senin öyle anasının gözü tüccar arkadaşların var ki, sana şeşi beş gösterip sonra da Uğur tamam, kazıkladık keratayı diye arkadan çekiştirirler.'' Uğur yine şöyle bir doğruldu. ''Bu konuda dikkatimi çektiğin iyi oldu. Yapar mı yapar namussuzlar. Hele bir işletmeye geçelim, gösteririm ben onlara.''
Cahit Demiroğlu saatine baktı. 3'e geliyor saat. Şimdi bir inşaat alanına gidelim. Bu seferlik beni bağışlayın siz gidin. Benim bir işim var diye Uğur özürle sordum. Kulübe mi? Yok, daha erken. Kulüpte 5'te buluşalım da biraz top yapalım.
Olur, gelirim.
Uğur ceketini giyerken kapıya yürüdü. Kapının içinde durup döndü. Cahit'in de yakasını bırakma, kulübe getir. Kızlar onu görünce deli divane oluyorlar.
Cahit'e baktım, gülümsüyordu. Uğur uzaklaştıktan sonra sordun Demiroğlu'na. Şu bizim Uğur'un tutumuna, haline şaşıyorsun değil mi?
Yok canım, niye şaşayım? Gördüğü, bildiği hayatı yaşıyor, tıpkı Menderes gibi.
Anlayamadım.
Şöyle diyelim, şu fabrikayı kurduk, işletmeye başladık. Yönetimini de Uğur'a teslim ettik. İşi yürütebilir mi?
Olası değil, 2 günde batırır.
Menderes'in şu sıra memleketi batırdığı gibi.
Düşündüm kaldım Cahit'in bu verdiği örneği.
Peki diye söze başlayacak oldum, Cahit kesti sözümü.
Diyeceğini seziyorum, hani diyeceksin ki Uğur'a sermayeyi veren, fabrikayı kurduran babası, amcası ne oluyor? İşi bilmiyorlar mı?
Diyeceğim ki onların yaptığı iş değil, babadan gelme, sonradan edinme sermaye ile 3 kağıtçılık. Bir malı birisinden alıp diğerine satmak, hani aracılık benim iktisat kitabımda yazmaz Emre. Bu işi günün birinde Uğur da öğrenip yapacak. Çünkü elinde babadan amcadan gelme sermaye olacak. Yavaş yavaş bu sermaye ona birinden alıp başkasına satmayı öğretecek. İşin en ilginç yakası Menderes'in işinde de olduğu gibi, o da sermaye olarak milli şef döneminin mirasına kondu. Celal Bayar gibi aracılık etmesini öğrenmiş bir dayısı amcası var. Kime aracılık ediyorlar? Sermayecilere, bir de kendi çıkarlarına. Bu işin daha çok ilginç yakası memleketimizde halkın içinden çıkıp halk sınıfına ihanet eden aydınların, diyelim diplomalıların bulunması. Bakıver bir yol Menderes'in bakanlarına. Bilerek ya da bilmeyerek Menderes'e, Bayar'a hizmet ediyorlar, bayarlaşıyorlar. O da halktanmış, sınıfını çoktan unutmuş. Yine bir benzetme yaparsak, bizim hani senin ve benim Hamdi Bey'e, Hidayet Bey'e, Uğur'a yardımcı olmamız gibi. Bu konuda halka, içinden çıktıkları sınıfa ihanet eden kişiler üzerine yazar Hasan Bey bir kitap hazırlıyormuş. Çok yerinde bir çalışma olur. Aklım fikrim karıştı Cahit, böyle konuşunca kanımın çekildiğini hissettim.
Böyle konuşursan Cahit, benim hemen Gülseren'i alıp İzmir'den kaçmam gerekir dedim.
Demiroğlu gülmeye başladı.
Bizim kitabımızda kaçmak da yok Emre. Biz bilerek ya da bilmeyerek halka ihanet edecek kişiler değiliz. Bizim durumumuz bir strateji sorunudur. Şimdiye dek denenmiş çalışma sorunlarından bir yenisi. Bekleyeceğiz, güçleneceğiz. Beklerken bu kokuşmuş düzene uymuş görüneceğiz. Giderek de güçlenmiş olacağız. Çünkü Türkiye ilerici düşüncenin kadrosu bakımından çok dağınık, giderek maddi bakımdan da çok güçsüz. Övünmek için söylemiyorum. Beni kurşunladıkları vakit hiç olmazsa Türkiye'deki bütün petrol iş yerlerinde bütün petrol işçileri ayaklanmalıydı. Neyse, geçelim bu konuyu. Yalnız görüyorum Gülseren senden yana, bizden yana, bilinçli değil. Ama onu kazanacağımızdan eminim. Bizim ham bağnazlara sorarsan patron kızının aramızda ne işi var derler. Oysa halkın derdini dert edinen, onun kurtuluşu kuramını kabul eden her kişi, kim olursa olsun, hangi sınıftan gelirse gelsin, halktan yana kişilerdir. Ne var ki bu sadece kültür işi değildir, yürek işidir. Ne biliyorsun Emre, Gülseren'i kazandığın gibi günün birinde Uğur'u da kazanabiliriz. Yavaş yavaş bilinçlenebilirler.
Yabay Hidayet kor yürek diye gülüverdim. Cahit de güldü. Ağaç fidanken eğilir, bu bir. İkincisi, gelişen fidan da ağaç olurken yetiştiği toprağın koşullarına göre dal budak salar.
Söz arasında söyledi. Seninle doktrin tartışması yapmak istiyor.
Ben kuramcı, bilimci değilim ki, sadece yüreğim var. Hidayet Bey benimle tartışmaktan hiçbir şey kazanamaz. Ben de onunla tartışmaktan hiçbir şey kazanamam. Bu konuda en büyük kuramcılar bile bir sonuca varamamıştır. Ne var ki toplumun gidişi, gelişmesi, kaynaşması bizden yanadır. Tarih de bunu gösteriyor.
Konuşa konuşa Cahit'le şirketten çıktık. Demiroğlu'nun bu plastik fabrikası işini niçin kabul ettiğini daha iyi anlamıştım.
Geçen gün Hidayet Bey'in evine gelen polisten hiç söz etmedim. Zaten Gülseren'le etmemeye, Cahit'e bunu duyurmamaya karar vermiştik. Şimdi onu elimizden geldiğince Alsancak Sosyetesi'nin içinde göstermeye çalışmalıydık ki bu karışık günlerde başına bir daha bela gelmesin. İkinci kordondan Bornova'ya giden bir minibüse bindik. Kulüpte salon yine kumarbazlarla doluydu. Salonun kortlara bakan kapıları, pencereleri ardına değin açılmıştı. Kumar oynamayanlar kortların solundaki kortlara bakan bahçeye, ağaçların altındaki masalara yayılmıştı. Sağdan soldan selam alıp verdik, bahçeye geçtik. Kortlarda gençler çalışıyor, oynuyordu. Bu arada oynar görünen bir sürü beyaz şortlu, etekli kız masalarda oturuyor, genç erkek arkadaşlarıyla çene çalıyordu. Bizi görünce çoğu heyecanlandı kızların. Benden çoktan umutlarını kesmişlerdi. Yanımdaki Cahit'e bakıyorlardı. Hani Gülseren'le Nazlı haklı çıkmıştı. Bıraksam Cahit Demiroğlu, arkadaşımın her parçası bir kızın elinde kalacaktı. Cahit kulüpte büyük bir heyecan kaynağı olmuştu. Petrol mühendisini, şimdi de plastik fabrika kurucusunu kızlar paylaşamıyordu. İçten içe bir savaş yürütülmekteydi. Bir söğüdün altındaki masada Gülseren'le Nazlı oturuyorlardı. Gülseren'in son derece canı sıkkın, suratı asıktı. Nazlı eğilmiş ona bir şeyler söylüyordu. Bizi görünce doğruldular. Nazlı beni yardıma çağırır gibi konuşmaya başladı. Söylüyorum Gülseren'e, bu adamın sonunun böyle olacağı zaten belliydi. Ne var üzülecek? Ben Emre ile İstanbul Hastane'ye gittiğimizde adamın yüzüne bile doğru dürüst bakamadım sıkıntımdan. Benim asıl üzüntüm Zehra ablamın çocuklarıyla kimsesiz kalması. Sakın Zehra ablanın kocası demişim. Gülseren ağlamaklı dolu dolu gözlerle yüzüme baktı. Ölmüş Emre. Çok yazık, ben de üzüldüm. Zehra ablanın bundan haberi var mı? Amcama doktorlardan tel gelince Suli Bey ile birlikte kocasının cenazesini almaya öğle uçağı ile İstanbul'a gitti. Çocukları Suli Bey'in karısı alıkoydu. Amcam Zehra ablamın kocasını, Rasim Bey'i İstanbul'dan getirip burada gömülmesi için gereken işlemi yaptırmış. Ama belki de getirmek olanağını bulamazlar, orada gömerler diyor. Cahit ortalıkta bir ölüm sözü döndüğüne ve Gülseren'in üzüntüsüne bakıp başın sağ olsun Gülseren dedi. O da teşekkür etti. Ben de Cahit'e Zehra ablanın kim olduğundan başlayıp parçacı dükkanına değin Rasim Bey'in serüvenini anlattım kısaca. Cahit teselli etti Gülseren'e. Ablanızı ve çocuklarını düşünmüşsünüz, çok iyi etmişsiniz. Nazlı da teselliyi de biraz ileri gitti. Canım Zehra abla genç, yine evlenir, bugünleri unutur deyiverdi. Gülseren ona ters ters baktı ama o karşıdan bize doğru gelen Uğur'a baktığından Gülseren'in bu öfkesini fark etmedi. Uğur'u görünce Gülseren'i oyalayacak bir tertip aklıma geldi. Uğur'un Zehra ablasının kocasının sonundan haberi var mıydı yok muydu? Bilmem ama şortunu, lastik ayakkabılarını giymiş, raketleri, topları elinde oyuna geliyordu. Olaydan habersizmiş gibi görünmeyi yeğlediğini anladım. Bana hani soyunmamışsın ya diyerek Cahit'in yanındaki boş iskemleye oturdu. Hepimizi merhaba diye selamladı. Şimdi soyunurum. Var mısın sıkı bir maça? Yitiren buradakilere, hani şu sıra masamızda oturanlara akşam yemeğini ısmarlar. Hem de mevsimin ilk büyük antrenmanını yapmış oluruz. Bu yıl daha iyi, daha formda olmasına rağmen Uğur'un yenmek, yenilmek geçen yılın aksine umurunda değildi. 3 set tamam mı?
Tamam.
Yedik yemeklerini arkadaşım. Git değiş de gel. Gülseren biraz canlanır gibi oldu. İsteğim yerine gelmişti. Onu Zehra ablasının üzüntüsünden bir süre kurtaracaktım. Sonra da bu ölüm haberi tavsayacaktı nasıl olsa. Dünya işleri bu. Gülseren Uğur'a içi gülmeye başlayan gözleriyle baktı. Kendine pek güveniyorsun bugün sevgili ağabeyciğim. Hangisinin yemeğini yiyeceğiz dersiniz Cahit Bey? Cahit sevinçli göründü. Yıllar var güzel, sıkı bir oyun seyretmedim. Benim için hiç fark etmez Gülseren. Nasıl olsa birinden birinin yemeğini yiyeceğiz. Oyun bu. Bize döndü. Haydi bakalım aslanlar, görelim sizi. İki yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Hepimiz kahkahayı bastık. Uğur Cahit'e, cazgırın senden iyisi de can sağlığı karşılığını verdi. Soyunma odasına giderken Hidayet Bey'in çok sevgili bir dostu ile bir masada bezik oynadığını gördüm. Son derece keyifli, sevinçliydi, kahkahalar atıyordu. Şaştım kaldım. Ama Rasim Bey'i tanımıyordu ki. Zehra için üzülecek bir kişi de değildi Hidayet Bey. Soyunma odasına varıp gelinceye dek baktım, ortalık ayaklanmış. Raci Bey birinci kortu hafifçe sulatmış, çizgilerini düzelttiriyordu. Küçük tribünü kulüpte kim varsa doldurmuştu. Salondaki kumarbazların çoğu bile oyunlarını bırakıp bizi seyre gelmişti. Bay Hidayet Kor Yürek bir yakasına Gülseren'i, öteki yakasına Nazlı'yı almış, tribünün en iyi yerine yerleşmişti. Halinden çok heyecanlı, çok sinirli olduğu belliydi ama göstermek istemiyordu heyecanını. Hidayet Bey'in bu tutumunu, halini bir türlü anlayamıyordum. Biliyordum, kaç yıldır hep nedense benim yenilmemi isterdi. Bu kez bir daha sıkıntılı, hırslı görünüyordu benim gözüme. Uğur'u kardeşim gibi seviyordum bütün eksikliklerine karşın. Ama şu sıra Hidayet Bey'in bu tutumu, görünüşü beni de çok kızdırıyordu. Ne istiyordu bu adam benden? Uğur'la değil, oyunda Hidayet Bey'le alay etmeye karar verdim. Gerçi düşündüğüm taktik çok tehlikeliydi. Kıl payı Uğur oyuna alabilirdi. Alırsa alsın, Uğur ya, Hidayet Bey'e oynamak istediğim oyunu gerçekleştiremezdim. Ama göze almaktan başka çare yoktu. Onların oturduğu yakaya bir yol daha baktım. Cahit Gülseren'in yanında sakin sakin oturuyordu. Onun görünüşü güvenimi arttırdı. Korta çıktığımızda Uğur'a göz kırparak sordum. Şimdi bu maç çok ciddi mi olacak? Tribündeki dost düşman ayağa fırladı, bağırışmaya başladılar. Sonunda Yalçın herkes adına ultimatomu verdi. İşi gevşek tutar, gevezeliğe dökerseniz ikinizi birden yakalayıp parkın büyük havuzuna atmaya kararlıyız. Aman Allah, yandık Emre, sıkı dur diye karşıdan seslendi Uğur. İlk topu attı. Bir süre ısınmak için top yaptık, sonra ben tribünlere seslendim. Biriniz inin de tribünden şu hakem merdivenine tırmanın bakalım. Değil mi ki sıkı oyun istiyorsunuz? Raci Bey, Raci Bey diye millet bağırıştı. Ama bir kenarda top kutusu açmak için uğraşan Raci Bey hiç oralı olmadı. Duymazlıktan geldi. Bu kez Hidayet Bey, Hidayet Bey diye bağırıştılar. Hidayet Bey de ayağa kalkıp çok ciddi, biraz da öfkeli bir sesle kabul etmedi. ''Olmaz efendim, olmaz. Birisinin amcasıyım, öteki damadım, oğlum sayılır. Nedenli dürüst davransam mutlaka bir kulp takarsınız.'' Hidayet Bey'in bu sözlerinin vardığı yeri düşünecek vaktim yoktu. Herkes bu antrenman maçını nasıl da ciddiye alıyordu. Raci Bey Uğur'un maçlarında hakem durmaktan hep kaçınırdı. Uğur oyuna kaptırdı mı kendisini, hakeme de ulu orta söylenirdi. Hidayet Bey'i bir yana bırakalım, gözüm Cahit'e ilişti. Gel ya Cahit, çık şu hakem merdivenine diye bağırdım. Cahit hiç naz etmeden ceketini çıkarıp oturduğu yere koydu, Gülseren'e teslim etti. Kravatını da çıkarıp dürdü, büktü, ceketin üstüne attı. Duyamadım, kızlardan biri bir söz etti. Cahit herkesin işiteceği bir sesle karşılık verdi. Canım, Türkiye şampiyonluğuna oynamıyorlar ya, hangisi kazanırsa kazansın. Bu sözleri duyunca Cahit'in bizim oyunu bizim gibi ciddiye almadığını anladım. Merdivene çıkmadan, korta girmeden Raci Bey top toplayan çocuklardan birisiyle ona lastik ayakkabı koşturdu. Sonunda bize top yaptırıp Cahit oyuna başlattı. Kafam çeşitli düşüncelerden karmakarışık olmuştu. Önceden verdiğim taktik kararımı farkında olmadan uygulamıştım. İlk seti 6-4 Uğur'a verdim. Yer değiştirirken gözüme Bay Hidayet Kor Yürek ilişti, ağzı kulaklarına varıyordu. Yüzünde tuhaf bir değiş vardı. Sanki benimle alay ediyormuş gibiydi, kan tepeme sıçradı. Top toplayan çocuklar topları bana yuvarladı, kendimi toparladım. Şöyle bir Cahit'e baktım. Eliyle başla işaretini verdi. Sıkı bir vuruşla oyuna girdim. İçimde garip, tuhaf bir his vardı. Belki de çok yersizdi ama topa raketle her vuruşumda Hidayet Bey'in kafasına vuruyormuşum gibi geliyordu bana. Kendimi iyice oyuna vermişim. İkinci seti rahatça 6-2 aldım Uğur'dan. Şimdi artık tehlikeli taktiğimi Hidayet Bey'in inadına uygulayabilirdim. Üçüncü seti bir oyun alıp bir oyun vererek, bütün hünerimi göstererek 7-9 aldım. Olduk 2-1. Bıraktım 2-2 olmak için dördüncü seti Uğur alsın çaktırmadan. 7-5 verdim. Oyun sırasında hop oturup hop kalkan tribündekiler heyecandan tıkanırcasına susuyor, son seti kim alabilecek diye merakla seyrediyordu. Ara sıra kulağıma alkış sesleri geliyordu ama bunların hangisi bana, hangisi Uğur'a kestiremiyordum. Uğur oyun içinde fark ettim bu yıl geçen yıllardan çok iyiydi. Son seti alır mı alır da asılırsa. Ne var ki fizik gücünü daha ayarlayamamıştı. Birdenbire de parlamak güçtü onun için. Son seti 6-3 bana vermek zorunda kaldı. Doğrusunu söylemek gerekirse ikimizin de pestili çıktı. Bu yıl ilk kez sıkı bir çalışma yapıyorduk. Uğur filenin üstünden atlayıp elimi sıktı. Ben de onu yanaklarından öptüm. Bu yıl geçen yıllardan çok daha iyisin Uğur. Daha Nisan'dan böyle başlarsak önümüzdeki aylarda zehir olacağız. Uğur teniste bu yıl iyi olduğu gibi bana karşı da daha dostu, iyiydi. Tıpkı çocukluk, gençlik yıllarımızda olduğu gibi. Tribünlerden bizi alkışladılar. Korttan çıkarken Cahit ayakkabı değiştiriyordu. Hidayet Bey onun başucuna dikilmiş, alı alına, moru moruna, kırmızı yüzü kızıla dönmüş. Dehşet bir oyun oldu. Uğur bu yıl kıvamına giriyor diye söyleniyordu. Cahit de onun bam teline basarcasına doğrusu beyefendi dedi. Hakemlik zor. Kurallara dikkat edeyim derken yeterince bu güzel oyunu seyredemedim. Doğru, hakemliğin bu yakası kötüdür. Hidayet Bey'in hemen arkasında Gülseren dikkatli dikkatli bana bakıyordu. Ona bir göz kırptım Hidayet Bey'in heyecanını işaret etmek için. Sonra da soyunma odasına giderken Gülseren'e bu maç hesapta yoktu. Benim havlu sırılsıklam oldu. Duş alınca bana havlu gerek, dolabında havlu var mı dedim. Şimdi diye Gülseren bayanların soyunma odalarının bulunduğu koridora doğru koştu. Bir havluyla döndü geldi sordum. Nasıl buldun oyunu? Benim Yezid kızın gözlerinin içi güldü. Seni kurnaz tilkisini, milleti iyi kasıkladın. Amcamı bile heyecandan öldürüyordun. Ne yaptım, ne yaptım? Gülseren göz kırptı bu sefer. Bir set verip bir set almak, bir oyun verip bir oyun almak numaranı yuttun mu sanıyorsun? Hemen elimle ağzını kapadım. Yutmadın demek. Elimi tuttu. Ben senin içini, ruhunu, yaptığını, ettiğini yüzünden kitap gibi okurum oğlum. İyi öyleyse, kimse duymasın. Merak etme, benden sır çıkmaz, hele senin olunca. Ne de olsa Uğur bu yıl çok iyi, daha da iyi olacak. Tamam öyle, haydi terli terli durma, doğru sıcak duşun altına koş. Pes doğrusu, ben bu kızla nasıl baş edeceğim? İçimi, ruhumu, ne düşündüğümü kitap gibi yüzümden okurmuş. 26. ayrımın sonu. Sayfa 296.